Herkese merhaba, ben Serap. Sen yabancı değilsin'e hoş geldin. Beyaz yakı sıkışıklığından sıyrılmaya çalışırken yaşadığım halleri bu podcast'te seninle paylaşıyor olacağım. Yolculuğuma eşlik eden Yes Man filminden aldığım ilhamla, her şey evet derken ya da en azından demeye çalışırken yaşadığım aydınlanmalar ya da tökezlemeleri anlatacağım. Eskiden kedilerin yalnızca Mart ayında çiftleştiklerini düşünürdüm. Öyle değilmiş. Bildiğin üzere bir bebek kedim var ve hala annesiyle yaşıyor. Bu sayede kedi dünyasına dair derya deniz bir bilgiye sahip oldum. Mesela onlar da bir çeşit Candan Erçetin klibi çekebiliyorlarmış. Hani şu İstiklal Caddesi'nde arkasında yüzlerce kişinin yürüdüğü olan klip. Bizim anne kedi önde Hüseyin Bolt misali koşarken arkasından 7-8 tane kedi soluksuz onu takip ediyorlardı. Bence bir kedi olimpiyatı olsa muhtemelen çiftleşme dönemlerinde olurdu. Ve kesin kazanan bir dişi olurdu. Çünkü o 7-8 tane kediden kaçmaya çalışmak çok ciddi bir kondisyon sağlıyordur onlara. Bu kadar detaylı anlattığımdan anladığın üzere bu olay beni bir hayli şaşırttı. Acaba biz insanlar bunu nasıl deneyimliyoruz diye düşünmeye başladım. Hoş biz doğadan kopalı o kadar uzun yıllar olmuş ve kendimizi ehlileştirmek için o kadar çok çaba harcamışız ki muhtemelen bu koku işlerini çok bilinçli olarak fark edemiyoruz. Hatta parfüm endüstrisinin bu iş için ekstra çabalar harcadığını da biliyoruz. Yine de hala ilkel yanlarımızın olduğunu düşünüyorum. Bununla ilgili bazı araştırmalar yapıyorum. Eğer yeni bir şeyler bulursam önümüzdeki bölümlerde seninle paylaşacağım. Bu ilginç deneyimi bütün ayrıntılarıyla anlattığıma göre şimdi asıl konumuza gelebilirim. Bu hafta sana anlatacaklarım hayalle gerçek arasında bir yerlerde dolandı. Sanki Shakespeare'in bir yaz gecesi rüyasının günümüz versiyonunu yaşadım. Eğer güne iş yerinden kızlarla başlamasaydım büyük ihtimalle yaşanan her şeyin rüya olduğunu düşünecektim. Neden mi dersen? Anlatmaya başlıyorum. Cumartesi günü kızlarla kahvaltı için toplaştık. Bütün hafta iş yerinde gördüğüm insanları hafta sonu görmek bana fazla geldi. Bunun üzerine yanlarından erken ayrıldım ve eve gitmek için dolmuş durağına gittim. Fakat durak başka yere taşınmış. Sanırım eve yürüyerek gideceğim diye düşünürken benimle benzer bir durumda olan biri daha vardı durakta. İngilizce birilerine Kabataş'a nasıl gideceğini soruyordu. Ben de yanına gittim. Kabataş'a yürüyerek gideceğimi söyledim. Bana eşlik etmek ister misin dedim. Bu teklifime hem çok şaşırdı hem de çok sevindi. Ve yol boyunca onunla sohbetimiz de başladı. Hatta rüya günümde başladı diyebilirim. Adı Flavio'ymuş. Ne kadar melodik değil mi? Flavio. Bütün gün bunu telaffuz etmenin melodikliğini düşündüm. Adam çok nazik ve gerçek olamayacak kadar kibardı. Aynı zamanda yakışıklı. Hele o yeşil gözleri muhteşemdi. Roma'da yaşıyormuş. 2 gün önce İstanbul'a gelmiş. Yarın Kapadokya'ya gidecekmiş. Bunları bir nefeste anlattı. Bu hikayeyi gün içerisinde birden çok kez anlattığını o sayede fark ettim. Sanki ezber geçiyordu. Bana en ilginç gelen kısmıysa adada bir festival varmış. Ona gidecekmiş. O yüzden Kabataş'a gidiyormuş. Adada bir festival olduğunu ve canlı müziklerin yapıldığını duymak bana çok iyi geldi. Yolculuk sırasında da bunu nereden öğrendiği gibi pek çok soru sordum kendisine. Sohbetimiz devam ederken biz tabii İstiklal Caddesi'ne geçtik. Orada birden sustu. Sanki büyülenmişçesine çevreye bakınmaya başladı. Ve iyi ki buradan gelmişiz dedi. Bu ilgisi beni biraz şaşırttı. Mimariye dair merakının nereden geldiğini sordum. Mimarlık tarihi ve restorasyon master'ı yapıyormuş. Mimarinin insan yaşantısıyla bağlantılı olduğunu, insanı tanımadan mimar olamayacağını düşündüğünü, bu nedenle de pek çok boş vaktini farklı ülkeler ve şehirleri dolaşıp farklı coğrafyalarda yaşayan insanları ve mimarileri inceleyerek değerlendirdiğini söyledi. Bu beni çok şaşırttı. Bir mimarın böyle çalıştığını asla bilmiyordum. Hatta sonra acaba bizim mimarlar da böyle şeyler yapıyorlar mı diye düşündüm ve o kötü yapıları düşünüp sanıyorum hiç böyle şeyler düşünmüyorlar dedim.
Sonrasında onu Nevzade'ye götürdüm.
Oraya da bayıldı.
Bir mekana oturduk. Bana Türkiye'ye özel bir içki var mı diye sordu. Ben rakı dedim ama biraz serttir. İstersen günün bu saatinde daha yumuşak bir şeyler içmeyi tercih et dedim. Yok ben rakı içeceğim merak ettim dedi. Yalnız usulü vardır işte mezesi vardır dememe kalmadan masaya gelen rakıyı tek şapta bitirdi. Yani ağzının yandığını mı yoksa bence çarpıldı. Ama sevmiş anladığım kadarıyla tekrar rakı içmek istedim. Dediğini söyledi. Fakat dedi bu kez usulüyle içeceğim. Ona meze önerdim. Beyaz peynir ve kavun önerdim. Damak tadına uygun olan birkaç tanesini aldı ve ikinci dubleyi o şekilde içmeye başladı. Bir yandan da yolculuğunu anlatmaya devam etti. İtalya'dan Ürdün Petra'ya gitmiş. Orası çöldeki bir serap gibiydi ama burada bir serap görmeyi beklemiyordum dedi. Birden kızardım. Çok şaşırdım. Kahkaha atmaya başladım. Çünkü çok utandım ve ne diyeceğimi bilemedim. İtalyan erkeklerinin çok cesur olduklarını duymuştum ama bu kadar sert bir giriş beklemiyordum ne yalan söyleyeyim. Evet, o sırada bizim kızlar yanımızdan geçmese nasıl toparlardım inan ki bilmiyorum. İmalı gülüşlerle yanımızdan ayrıldılar. Konunun benden devam etmesini istemediğim için Ürdün hakkında konuşmaya devam etmek istediğimi söyledim. Orada çektiği fotoğrafları gösterdi. Hepsi muazzamdı. Yani yanı başımızda böyle bir cennet varmış ve ben asla bilmiyordum. Ürdün sonrası neden İstanbul'a geldin dedim. Erken ayrılmak istemiş. Havalimanına gittiğinde ilk uçak İstanbul'aymış. İstanbul'a geldiğinde de Kapadokya ve Karsani'ye bilet almış. Bu bilinmez ve gizemli haller beni çok etkiledi. Muhtemelen bunun büyüsüyle bu sohbetin daha uzamasını istedim. O andan itibaren aslında onun adaya gitmeye karar vermiştim ki o da bana hadi sen de adaya gel deyince hiç düşünmeden olur dedim. Bir saatlik yolculuğumuzun sonunda 40 yıllık dost gibi olmuştuk. Nevzade'de içtiklerimizin kaynaşmamızı hızlandırdığını düşünüyorum ama zaten böyle bir kaynaşmaya ihtiyacımız da varmış. Adaya vardığımızda bizi bir yağmur karşıladı. Elinden tuttum. Şeker değiliz hadi gel dedim. Onun da bu hal bir hoşuna gitti. Koşturarak ilk mekana girdik. Latin müziklerinin eşliğinde bir şeyle içtik ve dans ettik. Onu ilk olarak vapurda mı, dans ederken mi öptüm, temin değilim. O ilk öpücük sonrasında geceyi onunla geçirmeye karar vermiştim. Ben bunları düşünürken yine eş zamanlık oldu ve bu geceyi benimle geçirmek ister misin dedi. Hiç düşünmeden evet dedim. Bu eş zamanlılık beni büyülemişti. Sanki onunla yapabileceğimiz her şeyi o güne sığdırmak istiyorduk. Geceyi sahilde tamamlamaya karar verdim. O da benimle aynı fikirdeymiş. Sahile gittiğimizde orası da kalabalıktı. Pek çok insan vardı. Gitarlar eşliğinde insanlar şarkı söylüyorlardı, dans ediyorlardı ve onlarla birlikte şarkı söyleyip dans ettik ve tabii sabahladık. Onunla günün doğumunu izlemek muhteşemdi. Bir gün önce varlığından bile haberdar olmadığım bir adamı bir gün sonra tüm günümü geçireceğim, hatta hayatımın en güzel günlerinden birini onunla yaşayacağımı asla düşünemezdim. Gerçekten hayatta mucizeler varmış. Ertesi gün onu havalimanına bıraktım. Sanki yarın görüşecekmişiz gibi vedalaştık. Tekrar sabah kızlarla kahvaltı ettiğimiz yere gittim. Dünden kalmaydım ama çok mutlu ve huzurluydum. Ve belki de günün tekrarının olmasını istemişimdir. Kim bilir bilmiyorum çok emin değilim. Bir gün önce yediğim kahvaltımın aynısını sipariş ettim. Sonrasında dolmuş durağına gittim. Eve gittim, duş aldım, huzurla yatağıma yattım. Bu rüya günüme ve geceme eşlik ettiğin için teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere, hoşça kal.